Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Mübevva Ellialtıoğlu. Eserin adı Gökdelen. Yazarı Tahsin Yücel. 2007 Balkanika Ödülü. Türü roman. Can Yayınları Ekim 2010. 4. basım. Bu kitap 335 sayfadır. ISBN 978-975-07-0661-5. Ses kaydına başlama tarihi 6 Kasım 2011. Kurum telefonu 0312-363-77-46. Kitabın arka yüzü. Öykücü, romancı, denemeci Tahsin Yücel her yeni kitabıyla okurlarını sevindiren, etkileyen, düşündüren bir usta. 17 Şubat 2073 sabahı başlayan romanın kahramanı, Türkiye'nin en önemli, en ünlü avukatlarından biri. Can Tezcan, İstanbul'u yalnızca gökdelenlerden oluşan, New York'a benzeyen ama daha da güzel ve modern bir kente dönüştürmek isteyen zengin müşterisi, Temel Diker'in yasal sorunlarını çözmek için bir tasarı ortaya atar. Yargının özelleştirilmesini sağlayacaktır. Gökdelen, Cihangir'de gökdelenler arasında kalmış son bahçeli evden yok edilmiş kedilere, dağda bayırda aç açık dolaşmak zorunda bırakılmış, sefalet içindeki yılkı adamlarından, adına mekik dedikleri tek kişilik uçaklarından inmeyen zenginlere, hiç değişmeyen çıkarcı politikacılardan onların destekçisi medyaya kadar aslında bugün yaşadığımız çürümeyi anlatan sürprizlerle dolu bir roman. Tahsin Yücel'in Can Yayınları'ndaki diğer kitapları: Haney Yaşamalı 1991, Peygamberin Son 5 Günü 1992, Vatandaş 1996, Bıyık Söylencesi 1997, Aykırı Öyküler 1997, Ben ve Öteki 1998, Komşular 1999, Yalan 2002, Kumru ile Kumru 2004, Mutfak Çıkmazı 2005, Yapısalcılık 2005, Yazın Gene Yazın 2005, Göstergeler 2006, Dil Devrimi ve Sonuçları 2007, Golyam Devrimi 2008, Yazın ve Yaşam 2008, Sonuncu 2010, Gün Ne Günü 2010. Tahsin Yücel, 1993 yılında Elbistan'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Aynı bölümde uzun yıllar öğretim üyeliği yaptıktan sonra 2000 yılında emekli oldu. Yazın araştırmalarına 1969'da yayınladığı L'Imagine de Bernoulli ile başladı. Bunu 1973 yılında yayımlanan Figure et Message dans la comédie humaine izledi. Ardından 1979'da anlatı yerlemlerini, 1982'de dil devrimi ve sonuçları ve yapısalcılığı yayımladı. 1976'da yazın ve yaşam, 1982'de yazının sınırları, 1991'de eleştirinin ABC'si, 1993'te tartışmalar, 1995'te yazın, gene yazın, 1997'de alıntılar, 1998'de söylemlerin içinden, 1999 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü, 2000'de Salaklık Üstüne Deneme, 2003'te Yüz ve Söz ve 2006'da Göstergeler ile deneme ve eleştirilerini okurla buluşturan Yücel, ilk romanı Mutfak Çıkmazı'nı 1960 yılında yayımladı. Bunu 1975'te Vatandaş, 1992'de Peygamberin Son 5 Günü, Orhan Kemal Roman Ödülü, 1995'te Bıyık Söylencesi, 2002'de Yalan, 2003 Yunus Nadi Roman Ödülü ve 2003 Ömer Asım Aksoy Roman Ödülü, Kumru ile Kumru 2005, Gökdelen 2006 Balkanika Ödülü 2007 ve Sonuncu 2010 izledi. Öykü kitaplarından Sait Faik Hikaye Armağanını kazanan Haney Yaşamalı 1955 yılında, Düşlerin Ölümü 1958'de, 1959 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü, Ben ve Öteki 1983'te, Aykırı Öyküler 1989'da, Komşular 1999'da, Dünya Kitap 1999 Yılın Kitabı Ödülü ve Golyam Devrimi 2007 yayımlandı. Pek çok çeviriye imza atan Tahsin Yücel'e 1984'te Azra Erhat Çeviri Yazını Üstün Hizmet Ödülü verildi. www.tahsinyucel.com 1. Bağlı değildi. sağında solunda bir sürü koltuk varken odadaki tek tahta iskemlenin üstünde kımıldamadan oturmasını söyleyen de olmamıştı. O gene de hep aynı yerde, aynı tahta iskemlenin üstünde kımıldamadan oturuyor, korku ve şaşkınlık içinde karşısındaki adamlara bakıyordu. Geniş omuzları, kısa boyları, kapkara saçları, dar alınları, kalın kaşları, küçücük yuvarlak gözleri, eğri burunları, sarkık bıyıkları ve sivri çeneleriyle hepsi birbirine benziyordu. Kara takımları, ak gömlekleri ve çeneleri gibi sivri burunlu ve sivri topuklu çizmeleri daha da arttırıyordu benzerliklerini. Uzun bir masanın çevresinde dikiliyor, kimi zaman birbiri ardından, kimi zaman aynı anda, kimi zaman alçacıktan, kimi zaman yüksek sesle konuşuyorlardı. Ancak yüksek sesle konuştukları zaman bile söyledikleri hiç mi hiç anlaşılmıyordu. Sayıları konusunda da kesin bir sonuca varmak olanaksızdı. İnsan gözünün algılayamayacağı kadar hızlı bir biçimde yer değiştiriyorlardı da, öndeki arkaya, arkadaki öne ya da ortaya geçerken birileri de kaşla göz arasında aralarına katılıyor ya da sıvışıyor muydu, nedir? O, hep aynı yerde, aynı tahta iskemlenin üstünde, kimi zaman 8 sayıyordu, kimi zaman 10, kimi zaman 9, kimi zaman da 7. Neden sonra uzun masanın önünde yüzleri kendisine dönük olarak tek sıra diziliverdiler. Sonra gene çok hızlı bir biçimde ortadaki adam bir adım öne çıktı. ''Bana bak Can Tezcan Efendi, soruma kesin yanıt istiyorum.'' dedi. ''Bugün hangi yılın, hangi ayının, hangi günündeyiz?'' Pek öyle gür bir sesi yoktu adamın, bağırdığı da söylenemezdi. Gene de Can Tezcan'ın kulaklarında en az 10 kez yankılandı sözcükleri. Can Tezcan tepeden tırnağa titredi ya fazla sarsılmadı öyle. Sorunun yanıtını vermek için yankılanmanın sona ermesini bekledi. Ne var ki yankılanma sona erdiğinde hem bu kara takımlı adamların karşısında çok dar ve çok eski bir pijamayla oturduğunu hem soruyu soran kara bıyıklı adamın sağ elinin belindeki kocaman bir tabancanın üzerinde durduğunu hem de sorulan sorunun yanıtını bilmediğini ayrımsadı. Başını önüne eğdi o zaman, suçlu çocuklar gibi beklemeye başladı. Tabancalı adam da bekledi bir süre. Sonra ilkinden çok daha güçlü ve çok daha sert bir sesle sorusunu yineledi. Can Tezcan, soruma yanıt istiyorum senden. Hangi yılın, hangi ayının, hangi günündeyiz? Can Tezcan, yüreğinin göğsünü parçalamak istercesine çarpmaya başladığını duydu. Gözlerini korka korka çevresinde dolaştırdı. Dört yanı yüksek duvarlarla çevriliydi. Ne bir kapı görünüyordu, ne bir pencere. Adamlar da 8 miydiler, 9 mu, 10 mu bilinmez. Karşısına dikilip sağ ellerini bellerindeki tabancanın üstüne koymuşlar. Vereceği yanıtı bekliyor. Her saniye biraz daha sert, biraz daha kızgın bakıyorlardı. Bu da yetmiyormuş gibi çoğalıverdiler birden. Sağda, solda, önde, arkada hepsi bir örnek giyinmiş ve hepsi sarkık bıyıklı birkaç düzine adam, sağ eller tabancaların üstünde, kaşlar çatık, sürekli kendisine bakmaktaydı. Bayıldı, bayılacaktı. Aynı ses gene gürledi. ''Sana söylüyorum avukat bey, hangi yılın, hangi ayının, hangi günündeyiz şu anda? Hadi söyle, daha fazla bekletme bizi.'' Can Tezcan tüm gücünü toplamaya çalıştı o zaman. ''Bilmiyorum efendim.'' diye kekeledi. ''Çok özür dilerim, bilmiyorum.'' Önce korkunç bir kahkaha yükseldi dört yandan. Sonra yılı, ayı ve günü sormuş olan adam, Can Tezcan'ı ensesinden yakalayarak, tahta iskemleden kaldırıp arkadaşlarına doğru itti. ''Şu adama bakın arkadaşlar.'' dedi. ''Şu adama iyi bakın. İstanbul'un en büyük avukatı olduğu söyleniyor. Ama hangi yılda, hangi ayda, hangi gündeyiz bilmiyor.'' Adamlar Can Tezcan'ın kulaklarına ulaşmayan bir buyruk almış gibi daha sıkı ve daha dar bir halka oluşturdular. İyice birbirlerine yaklaşıp bir şeyler konuşmaya başladılar. Can Tezcan soluğunu tutarak dinlemeye çalıştı ama yüreği fazla hızlı, fazla gürültülü çarpıyordu, hiçbir şey anlamadı konuşulanlardan. Yalnız birkaç dakika sonra içlerinden birinin bayağı sinirli bir sesle ''Bugün günlerden ne olduğunu bile bilmeyen bir herifi sorgulayacaksınız da ne olacak?'' Bir de onunla mı uğraşacağız? Kulağından tutup atarız içeriye, zıbarana kadar kalır orada, dediğini işitti. Ötekilerin önce tiksintiyle yüzlerini buruşturduklarını, sonra daha çok hayvan seslerini andıran kahkahalarla güldüklerini gördü, yüreği duracak gibi oldu. Aynı anda nasıl ve ne zaman yaklaştığını hiç mi hiç ayrımsamadığı bir sarkık bıyıklı yumruğu göğsüne indiriverdi. Can Tezcan tutunacak bir şeyler aradı, bulamadı. En az 1,5 metre öteye düştü. Terliklerinden biri ayağında kalmış, biri 3 metre öteye fırlamıştı. Kalkıp almaya yeltendiyse de kendisini itmiş olan adam ya da bir başkası sağ ayağını göğsüne bastırdı. ''Orada kal, avukat bozuntusu. Sana sorulmuş olan sorunun yanıtını bulmaya çalış. Karının yanına dönmenin buna bağlı olduğunu da unutma.'' dedi. Can Tezcan güçlükle doğrulup oturdu. Oturduğu yer hem ıslak hem de buz gibi soğuktu. Gene de başını ellerinin arasına alıp düşünmeye başladı. Böyle bir şey ilk kez geliyordu başına. Ne günü, ne ayı, ne yılı çıkarabiliyordu. Buna karşılık birbiri ardından bir sürü tarih beliriyordu usunda. Hatta gözlerinin önünden geçiyorlardı. 14 Temmuz 1789, Fransız devriminin başlaması, 29 Mayıs 1453, İstanbul'un fethi, 20 Ekim 1448, Kosova Meydan Savaşı, 28 Ocak 1881, Dostoyevski'nin ölümü. Hepsi bu kadar da değildi. Kimini yıllar önce okulda, tarih derslerinde, kimini daha sonra değişik koşullarda öğrendiği tarihler bir bir usuna geliyor ve her biri içine düştüğü bunalımdan bir şeyler koparıp götürerek biraz olsun rahatlamasını sağlıyordu. Böylece sırtında pijama, ayakları çıplak, hep öyle ıslak ve soğuk döşemenin üstünde otururken, kara giysili, kara saçlı, kara bıyıklı adamları neredeyse unutmaya başlıyordu. Sonra birden, tam da Kafka'nın doğum tarihini anımsadığı saniyede, kendisini ilk sorgulayan adamın tepesine dikilip, sağ ayağının parmakları üstüne çizmesinin çok sivri topuğuyla basarak, ''Söyle bakalım avukat bey, tarihi anımsayabildin mi şimdi?'' diye sorması üzerine yanıtının doğruluğundan hiç mi hiç kuşku duymadan ''Evet efendim, anımsadım, 3 Temmuz 1883 Pırak'' demesiyle kara giysili adamların tümünün çevresini sarması ve başı, omzu, göğsü, sırtı, karnı, kolu, bacağı, hayası neresi gelirse sivri burunlu çizmeleriyle tekmelemeye başlamaları bir oldu. Sonra hangi tansıkla bilinmez, sert bir tekmenin etkisiyle havalanıverdi, korku içinde gözlerini yumdu bir süre sonra. İnsanın içini ürperten bir gürültüyle ama bayağı yumuşak bir yere düştü. Kımıldamayı da gözlerini açmayı da göze alamadan öylece kaldı bir süre. En sonunda gözlerini açtığı zaman kendini yatağında buldu. Sağ yanında da dingin mi dingin Gül Tezcan gazete okumaktaydı. Can Tezcan en az 1 dakika süresince şaşkınlık içinde hatta korka korka baktı karısına, sonra günaydın gibi, iyi sabahlar sevgilim gibi, gazeteler ne yazıyor bu sabah gibi, hatta biliyor musun sevgilim çok korkunç bir düş gördüm gibi duruma ve saate uygun bir şey söylemek varken incecikten bir korku içinde ama dünyanın en doğal sorusunu sorar gibi söyler misin sevgilim hangi yılın hangi ayının hangi günündeyiz dedi. Gül Tezcan elindeki gazeteyi bıraktı, doğrulup oturdu hemen, gözlerini kocasının gözlerine dikti, şaşkın şaşkın baktı bir süre. ''Sana ne oldu böyle? Gene kötü bir düş mü gördün?'' diye sordu, elini alnına bastırdı. ''Gene Smerdyakov'a mı yakalandın?'' Can Tezcan yüzünü buruşturdu. ''Bir o eksikti'' dedi içinden. ''Yıllar önce ama devrimci eylemleri çoktan bıraktığı ve bayağı ünlü bir avukat olduğu günlerde Smerdyakov neredeyse her gece düşüne girer, evde, sokaklarda, iş yerinde, hepsi birbirinden saçma bir sürü tartışmalardan ve edimlerden sonra kolundan tutup zorla Fyodor Pavlovich Karamazov'un odasına götürür, yaşlı adamı öldürüşünü izlemek zorunda bırakırdı onu.'' Sonra Smerdyakov'un sarası tutup yere devrildiği anda korku ve tiksintiden şaşkına dönmüş bir durumda ta Rusya'dan buralara koşarak gelmiş gibi ter içinde soluk soluğa gözlerini açar, ''Bıktım artık, bıktım, bıktım!'' diye söylenirdi. Gül Tezcan saniyesinde ışığı yakar, korkuyla üzerine eğilerek, ''Gene mi Smerdyakov?'' diye sorardı. ''Evet, gene, bıktım artık, sonunda beni de öldürecek bu herif!'' diye yanıtlardı Can Tezcan. Korkarım hiçbir zaman kurtulamayacağım ondan. Gül Tezcan'ın uzattığı bardağı aldı, içindeki suyu ağır ağır son damlasına kadar içti. Hayır, ama bunlar çok daha korkunçtu. Öyle korkunç görünüyorlardı ki bulunduğun günü, ayı ve yılı bile şaşırıyordun. Belki de çocuklarıydı onun, dedi. Çocukları mı? Cancığım delirdin mi sen? Smerdyakov'un çocuğu mocuğu yoktu ki. Karamazov kardeşleri en az 20 kez okumuş bir Dostoyevski hayranısın sen. Nasıl böyle konuşursun? Daha sonra evlenmiş ve çocukları olmuş olamaz mı? Bir sürü çocuğu, sonra torunları, sonra torunlarının çocukları, sonra... Cancığım dalga mı geçiyorsun sen benimle yoksa hala düş mü görüyorsun? Hayır, hayır dedi Can Tezcan. Hayır, düş görmüyorum. Bak sana dokunuyorum işte. Dokunduğumun da bilincindeyim ama... Ama sanki... Aynı anda adamların sorusunun yanıtını hala bilmediğini ayrımsadı. Bedeninin bir ucundan bir ucuna zorlu bir akım geçmiş gibi titredi. Gözlerini eşinin gözlerine dikti. Sen soruma hala yanıt vermedin dedi. Gültezcan şaşkın mı şaşkın kocasının yüzüne baktı bir süre. Sonra tuhaf bir biçimde gülümsedi. Ha şu soru. 17 Şubat 2073 sevgilim dedi. Var olun kim bilir kaçıncı duruşma günü. Bana öyle geliyor ki bu olay iyice sinirini bozdu senin. 17 Şubat 2073 sözcüklerini işitir işitmez mutlu bir gülümseme belirdi Can Tezcan'ın yüzünde. Çok değerli bir nesneyi yitirmiş de yeniden bulmuş gibi derin bir soluk aldı. Evet, 17 Şubat 2073. Nasıl unuttum ki? Evet canım, çok teşekkür ederim. Evet, çok güzel. 17 Şubat 2073. 17 Şubat 2073. 17 Şubat 2073. Evet, çok güzel, çok güzel diye yineledi. Sonra kendi sevincine kendisi şaştı. Bunda böyle sevinilecek ne vardı ki? 17 Şubat hiçbir önemli olayı anımsatmıyordu. 17 Şubat 2073'te sıradan, renksiz, ışıksız bir gündü. Bir başka düşünce de neredeyse tersine dönüştürdü sevincini. Doğru, çok korkunç bir düş görmüştü. Ama ister korkunç olsun ister gülünç, her şey olabilirdi bir düşte. Yalnızca bulunduğu günü, ayı, yılı değil. Kendi adını, kendi işini, kendi eşini de unutabilirdi. Ama yaşamakta olduğu günü, ayı ve yılı uyandıktan sonra da çıkaramaması neyle açıklanırdı? Düşün hala sürmekte olmasıyla mı? Yoksa geçici ya da sürekli bir bellek yitimiyle mi? Birden ikinci olasılığı doğrularcasına gözlerini eşinin gözlerine dikti, az önce yanıtını aldığı soruyu bir kez daha yineledi. Söyledik ya 17 Şubat 2073 saatte 7:41 geçiyor dedi Gültezcan. Senin tuhaflığın üstünde bugün ya da benimle dalga geçiyorsun. Gazeteyi ikiye katlayıp kucağına bıraktı, sonra parmağını başlığın altındaki tarihin üstüne bastırdı. Bak işte burada da yazılı dedi, uzun uzun güldü. Can Tezcan ilk kez gülümsedi o zaman. Bir zayıflıktı, geldi geçti diye mırıldandı. Çok kötü bir düş gördüm az önce, bir değil. 8-10 Smerdiakov birden gördüm. Hem de bunlar ötekinden çok daha saldırgandı. Bilirsin, düşler hep etkilemiştir beni ama geçti. O zaman hemen kahvaltıya dedi Gültezcan. Bu sabah nerede olacağını da unutmadın umarım. Can Tezcan bir an düşündü, sanki yanıt oradaymış gibi bir iki dakika süresince gazetenin ilk sayfasındaki başlıkları bir bir gözden geçirdi, sonra gülümsemeye başladı. Bu sabah Varol'un duruşmasına gidiyorum, 10:45'te. Dosyam çoktan hazır. Öğleden sonra da şirkette New Yorklu Temel'le buluşacağım gene dedi. Kalktı, başucu lambasının altından kol saatini alıp baktı. 8:05 geçiyordu. İrkildi, kısa bir şaşkınlık geçirdi, Gültezcan'a döndü, tuhaf şey dedi. Varol içeri alındı alınalı ilk kez bugün, yani 17 Şubat 2073 sabahı onu bu kadar geç anımsıyorum. Aynı anda düşünün ve düşünde 17 Şubat 2073'ü unutuvermesinin anlamının Varol'un bunca zamandır yok yere içeride tutulması olabileceğini düşündü, hızla tıraş olup giyindi, salona geçti, yemek masasında kahvaltı hazırdı, hemen oturdu. Biliyor musun, her gün uyanır uyanmaz ilk düşüncem o anda Varol'un içeride bulunması olurken, bu sabah uyandıktan en az yarım saat sonra, hem de sen anımsatınca düşündüm bunu. Tuhaf değil mi? Gültezcan'ın yüzünde zorlama bir gülümseme belirip silindi. Dert etme, nasıl olsa gün boyunca 10 kez, 20 kez, 50 kez anımsayacaksın Varol'u. Bugün göreceksin de ayrıca. Öyle anlaşılıyor ki bu olay kafa sağlığını da beden sağlığını da bozuyor senin. Artık toparlanmaya çalışsan iyi olacak. Ama kaç insanın Varol gibi bir arkadaşı olabilir ki sevgilim dedi Can Tezcan. İçini çekti, ekmeğine önce sarı sonra mor bir ürün sürdü, ucundan ısırdı, çayını yudumladı. Sonra düşün bir kez, hiç böyle haksızlık görülmüş mü? 6 yıl aynı sırada oturdum ben Varol'la. Bir kez bile yalan söylediğini, kopya çektiğini ya da kopya verdiğini görmedim. Sonra üniversitede, sen ben gösteriler yaptık, polis taşladık, cam kırdık, araba yaktık ama o tek gösteriye katılmadı. Hiç kimseye karşı hiçbir suç işlemedi. Bir dürüstlük, bir yansızlık, arılık örneği olarak kaldı her zaman. Evinde, işinde, sokakta, her yerde. Ama o 2 yıldır içeride, biz özgürüz. Bizi bırak, bugün bu ülkenin en özgür insanları suçlular, hırsızlar, halk düşmanları. Can Tezcan kahvaltı etmeyi bırakmıştı. Gittikçe coşuyor, konuşması bir söyleve dönüşüyordu. Gül Tezcan çay bardağını kaşığıyla döverek durdurdu onu. Gene coştun ama belki şu masanın başında 100. kez aynı şeyi söylüyorsun. Hem de bana dedi. Kendisini içeriye atanlar da çok iyi biliyorlar ki Varol Korkmaz suçlu değil. Öyleyse dün sabah sen söylemiştin. Varol Korkmaz'ın suçu suçsuzluk. Can Tezcan içini çekti. Evet, olayın en doğru açıklaması bu. Yani suçsuzluk dedi. Ama burada da bir haksızlık var. Çünkü tek suçsuz Varol Korkmaz değil bu ülkede. Bunca suçsuz ortalıkta elini kolunu sallayarak dolaşırken Varol Korkmaz 2 yıldır Tuzla hapishanesinde çürüyor. Gül Tezcan bir kahkaha attı. Tüm suçsuzları aynı anda içeriye atamazlar ki dedi. Sonra sustu, gözlerini kocasına dikti bir süre, hiçbir şey söylemeden baktı öyle, sonra kaşlarını çattı. Ama sen kahvaltını bitir önce, bugün kaç sofrada buğday ekmeği yeniyor? Evet, buğday serada yetişiyor, seralarda yabancıların elinde. Gene de bitirmek zorunda değilim, hiç iştahım yok bu sabah. Sen bilirsin ama düşündeki Smerdiakovların etkisinden sıyrılmaya bak. Salaklar olanak verirse bir güzel savun var olcuğu dedi Gül Hanım. Sonra karşı duvardaki saate baktı ama elini çabuk tutmalısın saat 9'u geçiyor diye ekledi. Mekik'le mi gideceksin arabayla mı? Can Tezcan bir an düşündü. Arabayla dedi neden bilmem. Şu son günlerde Mekik biraz ürkütüyor beni. Bu kadar küçük bir uçağa binmek rahatımı kaçırıyor. Durduğu yerde uzun uzun titremesi de kanatlarını kırlangıçlar gibi boşluğa atıldıktan sonra açması da tüylerimi ürpertiyor. Ya bu kez açmazsa diyorum. Olur mu olur. Arabayı da kendin kullanmayacaksın herhalde. Kafam çok karışık bugün. Bir telefon et de Mustafa arabayı çıkarıp kapıda beklesin beni. 2 dakikada hazır olurum. 2 dakika sonra elinde çantası dairenin kapısındaydı. Tam çıkacağı sırada Gül Tezcan, duruşmada da düşlere dalma sakın deyince birden geriye döndü. Sen de her şeyi abartırsın demeyi düşündü, sonra vazgeçti. Gene de belli etti tepkisini. Evliliklerinin ilk günlerinden beri her sabah evden ayrılırken kapı aralığında eşine sarılıp yanaklarını öptükten sonra burnunun ucuna da sesli bir öpüş kondurup hoşça kal sevgilim derken bu kez dosdoğru asansöre yöneldi ve açılan kapıdan girer girmez sağ elini dudaklarına götürerek bir soğuk öpüş yollamakla yetindi. 1. ayrımın sonu sayfa 18.